Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la utbana illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ve salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Ve salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Ve selametun alel mu'minin. El-Hazirine vel-Gaibin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çok değerli kardeşlerim, her zaman olduğu gibi sizlere takdim etmiş olduğumuz bu programlar son kale olarak basına girmiş. Son kale artık aile. Bütün gücler, batı gücleri, batı gücüne dayanan piyonların yıkmak istedikleri son kale aile. Bu kaleyi yıkmamak ve yıktırmamak için sağduyu sahibi, vicdanı olan herkesin adeta seferberlik ilan etmesi gerekiyor. Öğretmenler, imamlarımız, vaizlerimiz, müftülerimiz değil, herkesin, her kesimin, kadın erkek, genç ihtiyar, bu kalemizi işgalci güce karşı yıktırmayacağız. Son kalemiz yine Allah'ın rahmet nazarıyla bakmış olduğu bir kale olmasına devam edecektir. Ama bunu sloganik sözlerden kurtarmak için gelin el birliği ve gönül birliği içerisinde aile hayatımızı formattan geçirelim. Virüslerden temizleyelim. Çünkü Allahu Teala'nın katından gönderdiği Kur'an'ında en çok değinilen, en çok ilgi gösterilen konulardan bir tanesi de aile hayatımızdır. İşte bu güzel hayatımızı bazen nefsimize uyarak, şeytana uyarak, yanlış adreslerin telkinatlarına ve etkilerine maruz bırakılarak hayatımızı cehenneme çeviren bir ev ortamına girmiş oluyoruz. İşte bu evlerimizi bu ateşten, bu cehennem ateşinden, bu sıkıntıdan nasıl kurtarabiliriz? Allah'ın Kur'an'dan hareket ederek serkeş dediğiniz, beslediğimiz, dik başlı olan, bir devlete, bir büyüğe isyan eder gibi evlenmiş olan kocasına isyan bayrağını çeken bir hanımın nasıl ıslah olacağını, nasıl tedavi edileceğini sizlere dilimin döndüğü kadar geçtiğimiz derste aktarmaya çalışmış ve belli bir noktaya kadar getirmiştim. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Değerli dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz, bizler evlilik hayatında eğer bir üzüntü varsa, bu üzüntü kadına işkence, erkeğe azaptır. Azap ile işkencenin bir çatı altında bulunması da herhalde iyi olan veya devam etmesi beklenen bir konu olamaz. İşkence, hissi işkence, bir kadın için hissi işkence, duygusal sıkıntı, maddi ve manevi eziyet ona işkence olarak tecelli ediyor. Yaşayışına tesir ediyor. O geçimsiz evin azap bölümü ise erkeği ilgilendiriyor. Şiddetli acı hissi var. Çok büyük ruhi bir sıkıntıya, adeta bir depresyona maruz kalıyor erkek. İşte böyle bir ortam. Halbuki aile hayatında asıl olan, orijinal olan neydi? Güzel geçinmek, tatlı geçinmek, mutlu olmak ve mesut olmaktı. Geçimsizlik sonradan meydana çıkar. Sonra çıkar ama işte sondan çıkan bunun sebeplerini iyi anlamak, iyi kavramak lazım. Hatırlarsanız geçtiğimiz dersimizde ne demiştim? Evliliğin ilk zamanlarında eşler birbirlerine sevgi ve saygı göstermede çok cömerttirler. Sevimli gözlerle birbirlerine bakarlar. Bak, ibareme dikkat edin. Sevimli gözlerle bakarlar karı koca birbirlerine. Sevimsiz göz bakmak dahi karı koca hayatını sıkıntıya sokar. karı kocasına, koca karısına o sevimli gözlerle bakacak. O disiplin edilmiş olan gözler evinin dışında. Evin içerisine kocan gelir gelmez hemen sevimli gözlüğünü gözlük takar gibi iç dünyadan başlat. Erkek de bunu bilmesi lazım. Dış şartlara baktı, nefret olduğu olayları gördü, sinirlendi, gadaplandı. O gözle, o bakışla eve giremez. Sen de dış kapıdan içeri girerken gözünün bakışını güzelleştir. Tatlandır, lezzetlendir. Beta ve gama ışınlarının tesir gücünü biliyorsun. O gözünden çıkan bir şua, adeta bir ışık, bir binayı yıkmakta, bir hayvanı değirmekte. Bak bir göz değmesaktır diyorlar. Burada öyle bir tesir gücü var ki, bu tesir gücü olmasaydı haksız olarak bakan bakışlara Peygamberimiz sehmün iblis der miydi? İblisin oklarından bir oktur. Bir erkek evde hanımının gözüne güzelleştirmiş olan gözüyle bakıyor, sevap alıyor. Aynı gözle duygu kirliliği içerisinde yabancı kadına bakıyor. İblisin oklarını bir ok gibi ruhunu kirletiyor ve tesir ediyor. Evliliğin ilk dönemlerinde sevimli gözlerle birbirlerine bakan karı koca, birbirlerini kırmamaya özen gösteren, hatta geçimsizliği hatırlarına bile getirmek istemezler. Sonra ne oldu? Ne oldu da bu hanım kardeşim veya erkek kardeşim bu güzelliklerini hepsini bir tarafa iterek hayatlarını cehenneme çevirecek yepyeni bir dosya, yepyeni bir kimliğe kavuştular. İşte bu yepyeni dosyanın olumsuzluğun bir tarafında erkek, bir tarafında kadın. Ama mazlum olan erkek, zalim olan kadın var şu anda. Ama ilerleyen derslerimizde de bakacaksınız, bir de zalim erkek var, mazlum kadın vardır. Ama ben önceliği birinci sıraya kadınları koydum. Çünkü evlerimizin genel cerrahını ancak anneler yapar, hanımlar yapar. Erkek beceremez bunu. Ev problemlerini çözmenin birinci adımı hep hanımlardan gelir. Allah onlara öyle yetenek, öyle güç, öyle imkan vermiştir. Bu problemi baş kaldıran kadınlardan başlatarak getirmiş ve önce nasihat edin, vaaz edin demiştim. Bundan anlamazlarsa anlayacağı dil, yataklarından ayrılın, sırtınızı dönün veya yatağınızı ayırın, aynı odanın içerisine yatın demiştim. Yok, bundan da eğer ders çıkarmazlarsa onları dövün dedim. Bu dövme kelimesi üzerine biraz durdum ve şimdi onun üzerine biraz daha sizleri bilgilendirmek istiyorum. Peygamber Efendimizin hanım sahabelerinden Habibe binti Zeyd isimli bir kadın vardı. Bu hanım kocası tarafından bir tokat yedi. Kocası Habibe binti Zeyd isimli hanımefendiye şöyle okkalı bir tokat vurdu. Ne olacak şimdi? Tokat yiyen hanım haksızlığa uğradı. Hakkını arayacak. Nereden arayacak ama? Ne güne durur Peygamber Efendimiz? Hemen peygamberimize gitti. Ya Resulallah, benim kocam bana bir tokat vurdu dedi. Resulullah Efendimiz dertleri çözecek, problemleri çözecek. Gerek yine ayetlerle, gerekse kendisini mübarek hadisleriyle, sünnetiyle ne yapacak? Problemi çözecektir. Peygamber Efendimiz aynı şiddetle bir tokadın da kadın tarafından kocasına atılmasına hükmetti. Madem senin kocan sana okkalı şöyle bir tokat vurmuş, sen de şimdi aynı şekilde hiç dozajını azaltmadan da artırmadan da aynı biçimde kocana bir tane tokat vuracaksın diyor. Ve hüküm bu. Bir mahkemedeki hakimin davalı ve davacı arasındaki bir karar vermesi, hüküm verdiği gibi hüküm çıktı. Ne var ki hüküm tam uygulanma merhalesine girerceği an Allah-u Teala Peygamberimize Nisa suresinin 34. ayetini gönderdi. Bu ayette, bu ayetin hükmünde Habibe binti Zeyd isimli hanımın kocasına bir kısas şeklinde aynı oranda tokat vurmasını istemiyordu Allah-u Teala. Ayet iner inmez sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, ben bir şey diledim, Allah ise başka bir şey diledi. Şüphesiz Allah'ın dilediği daha hayırlıdır. Şu tavra bakınız. Şu teslimiyete bakın. Şu olgunluğa bakın. Bir anda hükmeden bir peygamber. Kararını açıklayan bir peygamber. Daha kararını, hükmünü uygulatmadan evvel inen ayete karşı bu güzel sözü söylüyor. Ben bir şey diledim. Allah da bir başka şey diledi. Şüphesiz ki Allah'ın dilediği daha hayırlıdır. Tamam, bir kadının kocasına aynı oranda tokat vurmasını Rabbimiz yasaklamış. Ama bir tarafta da Efendimizin hükmünü tasdik etmemiştir Allah'ın gönderdiği ayet. Ama Efendimizin kocasından yediği bir tokada karşılık bir kadının aynı şiddetle tokat atma hükmünü vermiş olması dikkatimizden uzak durmaması gerekir. Evet. Her ne kadar bir kadın da aynı oranda kocasını tokatlamayacak hükmü gelmiş olsa bile, ama bir de verilen hüküm vardır. Biri peygamberden, biri Allah'tan. Peygamberimiz Allah'ın göndermiş olduğu hükmü uyguladı ama benim sevgili peygamberim konuşması ancak Allah'ın dilemesiyle, vahiyle konuşan bir peygamberimin de bir hükmü var. En azından biz erkekler, işte peygamberimizin de sen de git kocana aynı şiddette tokat vur demiş olduğu o hükmünü ara ara düşünelim Allah aşkına. Hanımlarımızı döveceğimiz anda önce peygamberimizin bu tasdik edilmemiş olan hükmünü bir düşünelim. Yani peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınların haksızlığa uğramasını, onların mazlumiyetini, onların kıyıya köşeye itilmesini istemeyen bir tavırla onu onurlandırıyor. İşte Efendimizin tasdik edilmemiş ve uygulanmaya konulmamış olan o hükmünü biz evli olan erkek kardeşlerimin, burada kameraman kardeşlerim de başta olmak üzere tüm bizi dinleyen ve izleyenler ve evlenmiş olan tüm kardeşlerime söylüyorum. Hanımlara olan dayak konusunu, mesajını bu temel hükmü mesajın üzerine bina etmeyi tavsiye ediyorum. Ve geçtiğimiz haftadaki dersin devamını şimdi sizlere paylaşırcasına takdim etmeye çalışıyorum. Kıymetli kardeşlerim, bizim fakihlerimiz, müfessirlerimiz, yani Müslüman insanların hayat gidişatındaki bazı problemlerini ve problemlerini çözen ve adına fakih dediğimiz güzel insanlar, evet bir erkek hanımını döver. Ama nasıl döver? İşte abdest almıştır. Abdest organlarını, uzuvlarını silmiş olduğu havluyu iki ucunu bir tarafa getirir, bir tarafından tutar, öbür tarafından vurur demişlerdir. Bak şu nezakete bak. Şu medeniyete bakınız. Bir kısmı demiştir ki, bu daha farklı bir yöntem getirelim. Nedir bu? İşte Müslümanların abdeste, namazda ağızlarını fırçaladıkları mısvak vardır. Şöyle bir karış uzunluğunda, yani 20-25 santimlik bir mısvak vardır. Onun ucundan tutun, hanımlarınızı dövebilirsin demişlerdir. Yani bu bir kısmı efendim cezanın aslı caydırma özelliği olması gerekir. Öyleyse bunlar evet söylemiş ama hani bir hanımı hatadan, serkeşlikten kurtarmak için de hiç acıtmayacak mıyız? Öyle bir dayak atalım ki bir daha bu suçu işlemesin diyenler de vardır. Bak ben demiyorum, diyenler vardır diyorum sadece. Yanlış anlaşılmasın. Ama olayın neresinden bakarsak bakalım Peygamber Efendimiz وَلَا تَطْرِبُ الْوَچَ buyurarak önce bir kadının, bir çocuğun, bir kızın babası, annesi, öğretmeni, kocası yüzüne vuramaz. Haramdır. Bir öğretmenin öğrencisini yüzüne tokatlatması caiz değildir. Bir babanın oğlunu veya kızını tokatlaması caiz değildir. Yüze vurulmaz. Bir kocanın da hanımının yüzüne tokat atması caiz değildir. Varsa, eğer vurduysanız zamanında, lütfen bizi dinledikten sonra olabilir insanlık hali, hanımınızdan özür dileyin, Allah'tan da af dileyin. Velev ki 10 sene evvel vursanız dahi özür dileyin ve Allah'tan af dileyin. Değerli kardeşlerim, dayaktan maksat, yani ey hatun, eski kimle dön. Bunun mücadelesini sürdürüyoruz. Başka bir şey değil aslında. Bunun mücadelesini sürdürmek ihtiyacını hissetmiş oluyoruz. Belki dersiniz ki, yani bu güzel geçim varken, tatlı geçim varken, kavgasız, gürültüsüz bu işi sürdüremez miyiz? Elbette sürdürürsün. 0 kilometrelik turfanda sevgin temiz ve turfanda, saygın temiz ve turfanda, itaat mekanizman güzel, hizmetin güzel, her şeyin güzel. Zamanla bunun yerini kötülükler eğer almasını istemiyorsan, senin için geçimsizliği hazırlayan sebepler vardır. Bu sebeplere dikkat et sadece. Bu güzel geçinmek, senin gayri taat, kocanın kavvam olması asıl olurken, baktın ki sıkıntı başlayacak, gelin sıkıntı yaşamayalım. Sizlere sadece şöyle devşirme usulü olarak değil de 11 yıldır bu programı uygulama safhasına koymanın mücadelesini veren bir insan olarak, tecrübelerime de dayanan, gördüklerim ve duyduklarımı da hesaba katarak 8 madde toparladım. 8 mesele. Eğer bu 8 konuya dikkat edecek olursanız evlilik hayatınızda en küçük bir fiske dahi yaşamazsınız. Bir geçimsizliğin vücut bulduğu evde mutlaka eşler birbirlerini anlamıyorlar demektir. Birbirlerini anlamaya çalışın. Yani karı kocayı, koca da karısını iyi okusun. İyi anlasın daha doğrusu. Ha, okunmayan, anlaşılmayan bir konu dahi insana yar olmaz. Sen bir gazetenin makalesini, bir röportajı okuyup da anlamamak ikisi de elimizdedir. Biraz daha dikkatli okuyalım. Anlaya anlaya okuyalım. O yazarımızın o mesajından neyi ortaya koyduğunu anlarız. Tıpkı bunun gibi karı kocayı, koca karıyı eğer eşler birbirlerini anlamıyorlarsa geçimsizliğin yavaş yavaş ilk adım atılmaya başlamıştır. Anlamamak yabanileşmek demektir. Yabancı. Anlamıyorsun çünkü sen. Anlamıyorsunuz. Bu anlamamak öyle bir haldir ki biz Resulullah Efendimizin Aleyhisselam'ın, ya Rabbi onlara hidayet ver çünkü onlar beni anlamıyorlar. Tanıyamıyorlar, anlayamıyorlar. Kendisine haksız yapanlara karşı böyle bir şefkat mücadelesini karşılık olarak vermiş Peygamberimiz. İkinci özelliği, geçimsizliğe davet çıkaran ikinci konuya baktım. Saygısızlık. Hem eşine, hem de eşinin yakınlarına, hem beyine, hem beynin yakınlarına, hem hanımına, hem de hanımının yakınlarına saygısızlık yapmayacaksın. Velev ki evlenmiş olduğun hanımın babası gece gündüz meyhaneden gelmeyen bir şarapçı olsa dahi hanımının gözüne bakarak kaynatana karşı saygısızlık yapma. Bunu yasaklamışlar çünkü. Ne kadar olursa olsun bu onun babasıdır. Sanki o içmesini mi istiyor? Kötü yollara gitmesine zevk mi alıyor? İçi parçalanıyor. Sana karşı çok mahcup oluyor. Niye başına kalkıyorsun? Kalkma. Saygısızlıktır bu. Bu geçimsizliğe davet çıkaran, mıknatıs gibi çeken böyle üçüncü bir sebep vardır. Bu da hale razı olmamak. Haline razı olacaksın. Razı ol, kurtul. Razı olmayan halimizden, evimizden, geçimimizden, mutfağımızdan, buzdolabımızdan, bu kadar işte. Ya bu kadar yetiyor. Yani karı kocanın, koca karının halinden, yaşam şartlarından bir razı olalım. Bakalım neticeye. Ama hale razı olmamak, bunlar geçimsizliğe daveti çıkaran sebeplerden olarak ele almak lazım. Günümüzde kronik bir hastalık haline gelmiş olan bir başka konu, dördüncüsü. Güvensizlik. Güvensizlik. Karı kocanın, eşlerin birbirlerine güven duygularını kaybetmiş olmaları, telafisi ve tedavisi çok zor, çok zor bir hastalıktır. Mutlaka, mutlaka güven kimliğinizi zedeletmeyin. Verdiğiniz sözleri mutlaka ama mutlaka yerine getirin. Verilmiş olan sözler ve vaatler yerine getirilmeye güvensizlik devreye girer. Şimdi bir evlat ki babasına güvenmiyor. Bir kız ki annesine güvenmiyor. Bir koca ki hanımına güvenmiyor. Ne kaldı geriye Allah aşkına? Güvensizlik artık bu toplumumuzun böyle kronikleşmiş toplumsal bir hastalığa dönüşmüş oldu. Güvensizlik. Beşincisi, kaynana baskısı. Geçimsizliklerin altında yatan bir başka sebep, kaynana baskısı. İçinizde ve bizi dinleyen kardeşlerimden tüm kaynanaları tenzih ederim. Aile mektebimizin özel reçetesindeki ilaç olarak tedavi hususunu biz 13 sene evvel tespit ettik. Gelin kardeşlerim, kaynananızı anne yerine koyun. Bekarlık döneminizde annenizle alakalı ayetleri nasıl uyguluyorsanız, evlenmiş olduğunuz beyinizin annesine de aynı şeyi uygulayın, gerisini Allah'a bırakın. Ey kaynanalar, siz de lütfen evlendirmiş olduğunuz evladınızın nikahını almış olduğunuz gelinle el kızı demeyin, kızınız olarak bağrına basın. Ey genç gelinler, kaynanalarınıza ne yatırım yaparsanız siz kaynan olduğunuz zaman onu biçeceksiniz. Mutlaka bir gün siz de kaynan olacaksınız. Zannetmeyin ki yaşım hep 20 kalacak, 30 kalacak, 40 kalacak. Bir gün siz de kaynan olacaksınız. Sen kaynanana ne yaptıysan, senin kaynanan, sen de gelinin sana öyle yapacaktır. Bu değişmez bir kuraldır. Kema tekun tudat. Yaptığınızı bulursunuz. Bu natalar ne demiş? Ne ekersen onu biçersin. Kaynana baskısı. Altıncısı, başkalarının sözüne bakmak. Evlilik hayatında geçimsizliğe hemen hazır hale gelen bir konudur bu. Başkasının lafına bakmayın. Bak, evlerinizde sizi bağrına basacak artık dedeleriniz yok. Adına anne ne dediniz, ninelerimiz yok. Bir sen varsın, bir o. Çünkü evlilik daha ilk adımda, aman müstakil olsun, baş başa kalsınlar, dövüşmesine, itişmesine de hepsi baş başa bırakıyorlar artık. Sen baş başa kalmış olduğun kocanla veya hanımın ile bir de sağdan soldan gelen laflara kulak verdiğin zaman hayatın zehir zemberek olur. Buna fırsat verme. Buna fırsat tanıma. Eğer bir gün sana öz be öz annen, kocan ile alakalı böyle dikkat çekici bir soru soracak olursa sakın ona ödün verme. Anne, lütfen bu konuları konuşmayalım. Yani kızım, yemen nasıl, içmen nasıl, yatman nasıl derse sakın annene fırsat verme. Anne, lütfen. Başka konuya geçer misin? O benimle kocam arasında, niye soruyorsun? Yani bu soruyu niye soruyorsun sen bana Allah aşkına? O beni ilgilendirir. Bu küçük çaplı, dozajı az olan böyle sorgulamalar zamanla yerini bir başkasına getiriyor. Artık o anne kızını avucunu ortası almaya çalışıyor. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ben buradan söylüyorum. Kızlarını evlendirdiği ve gönderdiği, telli duaklı olarak gönderdiği halde telefonlarla, gitme gelmelerle duanın dışında, mutluluğun dışında, mesut olmanın dışında başka itici, onları sıkıntıya sokucu mevzular söyleyenler varsa yazıklar olsun. Kendi çocuklarının hayatını kararttıklarını farkına değiller. Peygamberimiz de kızıyla ilgilenmiş. Aman yavrum, Rukiyem benim diyor peygamber. Rukiyem diyor. Aman kocanın kadir kıymetini çok iyi bil diyor. Ona itaatine sakın hata yapma yavrum diyor. Ha, baba budur işte. Ana budur. Aman yavrum seni göreyim. Mahcup etme beni. Kocana itaat et. Kocanın bir dediğini ikileme. Böyle değil kardeşim. Ne karışıyorsun yatmasından kalkmasından, alışından verişinden, hafta sonu seni gezdirmeye götürdüğümü götürmediğimi, neyle gittin, toplaştırma gittin. Öyle mi ya? Allah Allah fa fa fa. Daha bir aylık gelin. Demek öyle mi yapsana? Böyle yaklaşım olur mu Allah aşkına? Bu. Ben hayali konuşmuyorum ki. Olay bu. Acı acı gerçekler bunlardır. Başkasının sözüne bakmayacaksın. Anan da olsa, baban da olsa nasihat ederse alerrası velayın. Baş göz üstüne koy. Elini öp, ayağını öp. İşte ben böyle anneleri çok tanırım. Konya'da, Kütahya'da, Kayseri'de, değişik vilayetlerde gittiğim yerlerde çok tanırım. Hele bir tane tanırım ki Denizli'de Denizli Barosu'na bağlı bir avukattır. Şükran Hanım. Biliyorsun değil mi kızım? Denizli olana bilirler bunu. Denizli'de aile mektebi programını veriyorum. Önümüzdeki dersimiz dedim gelin kaynana konusu. Derse kaynanasını getirmişti. Kaynanası 75-80 yaşında koltuğuna girmiş böyle gelin avukat Şükran Hanım. Getirdi oraya oturtturdu güzelce. Otur anneciğim dedi. Ben gittim. Elini öpmek istediğim vermedi. Suyunu verdi. Her şeyini verdi. Gelin olarak kürsüye çıkıp mikrofondan dersini verecekti. Çıktı mikrofona. Aldı mikrofon eline. Dedi karşımdaki benim kaynanamdır. Evlendim. Evine geldiğimden beri ben onu annemin yerine koydum. Ben kızlık döneminde anneme karşı yüksek sesle hiç konuşmamıştım. Konuşmuyorum yüksek sesle. Annemi hiçbir zaman azarlamadım. Kaynanamı azarlamadım. Ben anneme hiçbir zaman üf dahi demedim. Kaynanama üf bile demedim dedi. Oradan kadınlar hepsi bir alkış tufanı yaptılar. Kürsüne iniverdi. İşte o kadıncağız ihtiyarımıza ben de bu gelinden o kadar razıyım ki Allah onu cennet hatun yapın diye dua etti orada ağlayarak. Buna bak buna çok örnekleri böyle. Gelini ve kaynanayı tedavi eden temel unsur yine Kur'an'dır. Yine sünnettir. Yine uygulamadaki hayatımızdır. Öyleyse başkasının sözüne bakma. Baktığın zaman da sana doğruyu, güzeli, iyiliği tavsiye edenler de bir nimet kabul et. Değerli kardeşlerim. Yedinci olarak inanç ve görüş ayrılığı. O tatlı hayatımızı zehir zembeleğe çevirmiş olan evlilik hayatımızın geçimlik bölümünü geçimsizliğe götüren ve serkeşliği ortaya koyan nüşuz hastalığını ortaya çıkartmış olan bir ailenin tedavisindeki erkek tedavi edecek, doktor gibi hanım da tedavi alacak. Zaten konumuz bu. Ama biz bir ara konumuzun içerisinde gelin bu evimizde tatsızlığı hiç yaşamayalım diyorsak önce şu 8 maddeye karşı kendimizi hazırlayalım diyerek bunu devreye koymaya çalıştım. İnanç ve görüş ayrılığı. Bu da aile hayatında hakikaten geçimsizliği böyle davete çıkaran bir konudur. Son olarak aile hayatının dönen çarkının usulünü, metodunu bilmemek. Aile hayatının dönen çarkı vardır. Bu çarkı, bu metodu da bilmemek. Bir de bakıyorsun ki evlilik hayatını tatlılıktan acılığa, sevgiden nefrete celbetmiş. Sevgili dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, nüşur demiş olduğumuz, bunu tekrar tekrar söylüyorum, kocasına karşı düşmanlık başlamış, nefret başlamış, itaatsizlik başlamış ve her türlü olumsuzluğu kendisiyle özdeşleştirmiş olan bir hanımefendiyi tekrar eski kimliğine döndürmek için Yüce Allah'ın çizmiş olduğu bir rota, bir metot var idi. Bu metodu sizlere takdim ediyordum. Tekrar özetleyecek, son noktaya kadar getireceğim şimdi. Bir, onlara bazı nasihat yapacaksınız. İki, yataklarınızı ayıracaksınız. Üç, onları döveceksiniz. Dövmeyi de aktardım. Eğer dövme uyursa dövebilirsiniz. Bu da olmadı. Yani mısvak kullanmak ötesinde biraz daha dozajı yükselttim, biraz daha acıtacak şekilde de vurdum. Yine olmadı. Cenab-ı Allah demiyor ama ayetinde. Ne diyor şimdi? O zaman iki tarafın ailesinden birer hakem getirin diyor Allah-u Teala. Bakınız. Merhameti büyük olan Allah'ım bu aile ocağının dumanı tüttürmek istiyor adeta Yüce Rabbim. Sönmesin. Ayrılmasın. Kopmasınlar. Şimdi iki taraftan, erkek tarafından ve hanım tarafından gelecek iki hakem. Hakem, adil, tarafsız, objektif ama barıştırma niyetleri olacak. Ve bu hakemlerin gelme atmosferini yaşayan hanımla eşlerin de iç dünyalarında inşallah bu formülle, bu metotla biz eski hayatımıza döneriz diyecek bir iç zenginliği, bir ümit zenginliğinin yaşaması gerekiyor. Bu Allah'ın emridir. Eğer siz cüri iradenizle gönül dünyanızın eski formuna, eski iletişimine geçmesini isterseniz Allah da hemen ülfetiyle, merhametiyle sizi buluşturacaktır Allah-u Teala. Nasıl ki asırlardan beri kavga gürültü devam eden Evs ve Hazreç kabilelerinin kalplerini ülfet ettiren Allah-u Teala, ey Muhammed, dağlar büyüklüğünde altın harcasaydın onların kalplerini sen bir araya getirip ülfet ettiremezdin. Ama Allah merhamet etti de kalplerini ülfet ettirdi diyor işte. Tıpkı bunun gibi birbirler artık son noktaya kadar gelmişler. Bu iş olmaz artık. Bu iş artık boşanmaktan başka çare kalmamış diyen karı kocanın imdadına tekrar Yüce Allah'ın takdim etmiş olduğu metodunun dördüncü merhalesi devreye giriyor. Kadın olarak ailesinden bir hakem, erkekten de bir hakem geliyorlar. Temiz niyetli hakemler ve gönüllerini formattan geçirerek evlenme ışığı işte belirdi. Biz eski kocama, eski hanıma dönebilirim diye bir temiz bir niyet devreye giriyor. Hem de Cenab-ı Allah lütfu keremiyle hemen onları barıştırıyor. İki tarafın ailesinden aile mahkemesi diyoruz biz buna. Bu mahkeme, mahkeme üyeleri barıştırmak niyetiyle iki tarafı dinliyorlar, tarafsız oluyorlar. Haklı, haksız olarak değil, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, buna da çok önem veriyorum ben. Boşanma raddesine gelmeyen karı kocanın sorgulanmasında, yargılanmasında haklı, haksızdan ziyade acaba bu hanımefendinin yöntemindeki yanlışını doğrusuna, acaba beyefendinin yanlışını doğrusu ne, bu daha yumuşatılmıştır biliyorsunuz. Hani Kur'an-ı Kerim Yahudiler ve Hristiyanlar, Nasraniler biraz yumuşatmış. Ne demiş? Ya ehlel kitap, ey kitap ehli. Yani Müslümanlar gayrimüslimlere kitap ehli olarak ifadesi onları onurlandırmaktır. Ey kitapsızlar dedirtmiyor Cenab-ı Allah. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar da var ama tebliğ ve davet döneminde bir Müslüman insan bir Yahudi ile bir Hristiyanla karşı karşıya geldiğinde ona ya ehlel kitap, işte ey kitap ehli, ey Tevrat'a inanan kardeşim, ey Zebur'a inanan kardeşim gibi bir anlayış ortaya koymak durumundadır. Bu çerçevede baktığımız zaman hep barış, barış geliyor. İki tarafın ailesinden aile mahkemesi de kuruluyor. İnşallah bu merhalede de gönüller Ülfet'e doğru dönüşür de Allah da bu aileyi tekrar eski hayatına dönüştürür. Baktı ki bu da olmadı. Olmayınca ne yapacaksınız? Son bir çare. Beşinci bir çare artık boşanmaktır. Adil olarak boşanmak. Güzellikle evlendin, güzellikle boşayacaksın. Vurarak, kırarak, bağırarak, çağırarak, hakkını haram edercesine, görüşürüz ahiret dercesine değil. Bizim bu ülkede üzülerek söylüyorum ki, geçen de demiştim, aynı şekilde bu anlayış içerisinde söylüyorum. Ne yazık ki bizim her türlü ortaklıktan ayrılmalarımız kavgalı gürültülü olur. Sevgiyle, saygıyla, güzellikle ayrılmalar çok enderdir. Genç kızlar, siz de çok iyi bilirsiniz. Cahiliye dediğiniz aileler tatlı ayrılıyorlar onlar. Tokalaşarak ayrılıyorlar. Tekrar buluştuklarında en azından mimik hareketler, nasılsın, iyi misin diyorlar. Ama bizde ayrıldığı zaman bir karıyla bir koca, sülaleleri birbirlerine kökten düşman olurlar. Ya nerede bu Kur'an'da bunun yeri var mı? Kur'an'da bunun yeri var mı Allah? Bu düşmanlık niye? Olabilir. Bu hususta Cenab-ı Allah, Allah'ın kitabı susmuyor ki, boşanın diyor Allah-u Teala. Olmadı artık. Bitti. Rabbimizin de ortaya koyduğu çözümler, formüller bir çözüm getirmedi artık. Ne yapalım? Geriye ne kaldı? Boşamak. Allah diyor ki madem boşayacaksın, ümitle aldın, sevgiyle aldın, saygıyla aldın, sen de güzellikle salıver diyor Allah-u Teala. Onu itekleyerek eski efendim kirli çamaşırla ortaya çıkartırcasına, işte ben de senin işte beraber olduğumuz 10 yıllık 20 yıllık evlilik hayatını şöyle yapacağım, böyle yapacağım dercesine bir tavra ne Kur'an müsaade ediyor ne de sünnet müsaade ediyor. O senin din kardeşi yine. Nikahla evlenmiştin, hayat arkadaşın oldu. Nikah bitti, yerine ne geldi şimdi? Ne geldi? Din kardeşliği ya, din kardeşin senin artık o. Din kardeşin bitti. İnnemel mu'minne ihve. Hala devam ediyor. Müminler birbirlerinin kardeşidir. Güzellikle aldın, güzellikle salıver diyor Allah-u Teala. Yok, bize güzellikle almak var, düşmanca salmak vardır. Bu da Kur'an'da yok. Sonra karıyla koca arasında olsa neyse, yüzlerce insan bu düşmanlığa ortak oluyor. Müslümanların gücü zayıflıyor. Zaafa uğruyoruz bu sefer de. Hem barış toplumu yerini kin toplumuna ve düşman toplumuna terk etmiş oluyor. Netice-i kelam, inşallah önümüzdeki dersimde sizlere aile hayatında bu gibi olumsuzluklara fırsat vermeyecek temel güzellikler var. Onu takdim edeceğim. Bir çiçek gibi, bir buket gibi takdim edeceğim. Ama iki derstir yüzü soğuk olan bu konuyu aktarmak ihtiyacındaydım. Çünkü bunu da bilmek mecburiyetindeyiz, anlamak mecburiyetindeyiz. Tekrar söylüyorum, bu program tüm aileleri kültürle bezmek ve kültürle kuvvetlendirmek ve güçlendirmeye dayanmaktır aynı zamanda. Bu duygularla hepinize tekrar tekrar sevgiler ve saygılar sunuyorum. Aile hayatınıza mutluluklar diliyorum. Bu mutluluğun sebeplerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu sebepleri hep beraber yaşayalım, hep beraber mutlu olalım. Hem bu dünyada hem de ahirette. Yüce Allah'ın huzurunda, Mahkeme-i Kübra'da davalı ve davacı olarak değil, kol kola karı koca cennete giren kullarından olmanızı diliyor. Hepinize tekrar sevgiler ve saygılar sunuyorum değerli kardeşlerim.